Efendim hayırlı akşamlar. Erkan Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2019 sayısından mülakatlar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Abdülbaki Oral'la halden değil muameleden sorumluyuz başlıklı Selman Tan'ın gerçekleştirmiş olduğu mülakatı paylaşacağız. Onu görüp de içten gelerek tebessüm etmeyen var mıdır? Etrafına kucak kucak sevgi dağıtan katıksız bir gönül ehlidir. Abdülbaki abi kendi ifadesiyle canandır. Herkesin gönlünde ona açtığı bir yer vardır. Her karşılaştığı insanda bir güzel izi vardır. Ya tebessümü, ya güzel sözü, ya da bir hediyesi. Sevinçte, kederde, her mecliste Hızır gibi Abdülbaki abi oradadır. Bir gönül alabildim mi, karşımdaki insanı memnun edebildim mi diye bakarken gözlerinde bir çocuk safiyetini görebilirsiniz. Kendisine hayırlı hizmet ömürleri niyaz ediyoruz. Sizi tanımak için kendinizden dinleyelim Abdülbaki abi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Cenab-ı Hak konuşmamızı hayırlara anahtar, şerlere kilit yapsın inşallah. Bütün halimizi, harekatımızı, sekenatımızı rızasına muvafık eylesin inşallah. 1942 Ankara Gerede doğumluyum. 4 yaşındayken validem rahmetli oldu. İlkokulu bitirdikten sonra Ankara'ya ablam ve eniştemin yanına gelerek sanat okuluna kayıt oldum. Yaz tatilinde çanta imalathanesinde işe girmiştim. Maddi sebepler zorlayınca o işte kaldım. 18 yaşına geldiğim zaman üvey validem beni evlendirdi. Askere gittiğim zaman iki çocuğum vardı. Askerliğimi Bursa'da Orhan Gazi Türbesi'nin üstündeki askerlik şubesinde yaptım. O zaman askerlik 24 aydı fakat boydan kısa olduğum için beni o zaman var olup şimdi kaldırılan arızalı sağlam sınıfına dahil ettiklerinden 6 ay kadar askerlik yaptım. Askerlik şubesinin tam karşısında Şehadet Camii vardı. Bir gün albayın yanındayken ezan okumaya başladı. "Komutanım, camiye gidebilir miyim?" diye sordum. "Bana sen namazını kılıyor musun?" dedim. Daha sonra camiden müezzin Allahu Ekber dediği zaman albay bana "Hoca seni çağırıyor" derdi. Baktım askerlerin ellerinde uygunsuz yayınlar dolaşıyor. Yanımda 10-12 adet dini kitap vardı. Onları evrak odasındaki rafa koydum. Bir gün binbaşı beni çağırdı. Elinde benim kitaplar, bir kısmını da okumuş olduğu anlaşılıyordu. "Burada ibadet etmeyenler için hayvandan da aşağıdır" gibi ifadeler kullanılıyor. "Ne dersin?" dedim. Ben de "Efendim, bizi yaratan Rabbimiz kendine uymayıp kötülük yapan insanoğluna Kur'an-ı Kerim'de böyle diyor" dedim. Dini kitaplar ve hizmetim ilk olarak bu şekilde askerde olmuştu. Namaza askerden önce nasıl başlamıştınız? Ailenin telkiniyle mi oldu? Çantacıda çalışırken bir komşumuz bana Namazı Dosdoğru Kılmak isimli bir kitap verdi. O kitabı akşam okudum, sabahında besmele çekip başladık. "Demek ki içinizde kabiliyet varmış, kıvılcım çakınca ateş yandı. Rabbim taklidi ibadetlerimizi tahkike ulaştırsın inşallah." Döndükten sonra yine haftalıkla bu sefer bir başka yerde çalışmaya başladım. Girmeden önce tek şartım vardı. Namaz vakitlerinde müsaade edilmesi. Askerden sonra çanta imalatı işine ve satışına girdik. İki imalathane ve bir aksesuar dükkanıyla Türkiye'nin muhtelif yerlerine toptan ve perakende satışlar yapıyorduk. 28-30 kişi çalışırdı. 1986 yılı Mart ayında Altınoluk Dergisi Andını Hatırla başlığıyla çıkmıştı. Heyecanla takip ediyordum. Her hafta Abdullah Sert abiyle görüşürdüm. "Bir emriniz var mı?" diye sorunca "Abone yapmanızı bekleriz" dedim. Rahmetli Hacı Gedikli abi damatları 6-7 kişiye abone yapıp gönderdim. Abdullah abiyle tekrar görüştüğümüzde yine abone beklediklerini söyleyince elime kağıdı kalemi alıp komşulardan birer birer yazmaya başladım. O zamanlar bilgisayarlar çok yaygın değildi. Bütün kayıtları elimle tutuyordum. Elif sitesinde bir blokta 72 daire var. Toplam 5 blok vardı. Tabii bir insan bir vazifeyi üstlendiği zaman onu en iyi şekilde yerine getirmek istiyor. Sonra etrafa, Ankara esnafına açılmaya başladım. Neşriyat hizmeti işine eskiden beri gıpta ederdim. Gelen malzeme güzel, giden malzeme güzel elhamdülillah. Hani ilahi de deniyor ya, gül alırlar, gül satarlar diye. İnsanları Allah yoluna çağırıyorsunuz. Dünyevi işinizi yaparken sadakayı cariye kazanıyorsunuz. Sonradan baktık ki ikisi bir arada olmuyor. Çanta işini tasfiye ederek altın oluk bayiliği ve kitap işine devam ettik. Manevi hayatta ilk tanışmanız nasıl oldu? Kitap okumayı sevdiğim gibi vaaz ve nasihat dinlemeyi de çok severdim. Abdullah İşler Hoca Efendi'nin İbadullah Camii'nde vaaz verdiğini söylediler. Yine kağıdı kaleme alarak vaazları düzenli takip etmeye başladım. Orada vaazları TB kaydetme mevzunu konuşurken Mustafa Altınoluk isimli bir abimiz bana bir intisabımın olup olmadığını sordu. Sizin nasibiniz de hep Altınoluk ismi üzerinden devam etmiş Abdülbaki abi. Evet öyle oldu. Sonra bana bu dinlediğin Abdullah İşler Hoca Efendi, Rıza Çöllü Hoca Efendi, Osman Şevket Yardım Edici Hoca Efendi, bunların hepsi Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerine bağlıdırlar dedi. Bu hoca efendiler Ankara'nın en mümtaz hocalarıydı. Ayrıca Konya'dan Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'yi söyledi. Her birini ayrı ayrı çok severdim. Altınoluk abinin sohbetlerine başladım. Bir müddet sonra 1966 yılında İstanbul Erenköy'de Devlethane'de Sami Efendi Üstadımız ikili olarak kabul buyurdular. Nasıl ders yapacağımı elime kağıdı kalemi aldırarak yazdırdılar. O zamanlar ders görüşmesi için bir süre verilmiyordu. Daha sonra Musa Efendi Üstadımız ders görüşmelerinin en geç 6 aylık sürelerle yapılmasını sağlamıştı. O zaman o dönemlerden okuyucularımıza faydalı olacağını mülahaza ettiğiniz hatıralarınızdan anlatır mısınız? Musa Efendi Üstadımızın bir Ankara'ya teşriflerinde tahminen 10-12 kişilik bir grupla yemek yeniyordu. Ankara sorumlusu Urfalı Kemal Yetkin abimiz o sırada hastanedeydi. Hastaneden çıkarak yemeğe katıldı. Vücudunda ödemler, büyük ölçüde şişlikler oluşuyordu. Gut ve şeker hastalıkları vardı. Doktorlar tahlil üstüne tahlil yapıyor, bir şey bulamıyorlardı. Hareket edemez, pantolon içine sığamaz hale geldiği için endişe ediliyordu. O yüzden de mümkün olduğu kadar vücuduna sıvı almamasını tembihliyorlardı. Musa Efendi, Kemal abiden hastalığı ile ilgili bilgileri aldıktan sonra sofradaki karpuzdan alıp Kemal abiye uzattı. "Buyurun, şifa olur inşallah," dedim. Bu hadise birkaç defa tekrarlandı. Hepimiz hayretle bakıyorduk. Sohbetten çıktıktan sonra Kemal Efendi abi bir rahatlama hissediyorum dedi. Eve gittikten sonra elhamdülillah daha da rahatlamış. Aylardır sebebi bilinmeyen bu hastalığı o gün şifa bulmuştu elhamdülillah. Hiç unutmam Musa Efendi'nin Ankara'ya o gelişlerinde fakire Hacı Bayram'da terzilik yapan Ali Özkan Bey'i çağırmamı istedi. Ali abi geldi, sofrada bulunduktan sonra Musa Efendi'nin cübbesinde yapılacak ufak bir iş varmış, onu yaptı. Hatta fakirin aklıma şöyle gelmişti. Bu oldukça basit bir iş, burada bizler de bu hizmeti yapabilirdik. Musa Efendi arabasına binip İstanbul'a dönerken terzi Ali Özkan abi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kemal abinin şifa bulması da Ali abinin vefatı da o gün olmuştu. Ali abinin çağrılmasının özel bir hikmete mebni olduğu kanaatine sahip oldum. Yaşadığımız bu hadiseyi aktarınca şu da aklıma geldi. Sami Efendi Hazretleri bir şahısta şehirler arası otobüs yolculuğu yapıyorlar. Beraberlikleri sadece bir yerden bir yere gidinceye kadar oluyor. Bu şahıs Ankara'da Çıkrıkçılar Sokağı'nda arzuhalcilik yapıyormuş. Sami Efendi bir Ankara'ya gelişlerinde rahmetli Musa Erbil abiye Çıkrıkçılar yokuşunda dilekçe yazan şu isim ve eşkaldeki şahsı bulmalarını ve kendisinin görüşmek istediğini ifade ediyor. Mustafa Erbil abi gidip o şahsı buluyor ve Sami Efendi Üstadımız Ankara'ya teşrif ettiler ve sizinle görüşmek arzu ederler deyince o şahıs birden sapsarı oluveriyor. Meğer alkol alıyormuş. Mustafa Erbil abiden bir iki saat izin istiyor. Sonra gusül abdesti almış, üstüne yeni elbiseler giymiş vaziyette Sami Efendi Hazretleri'nin ziyaretine geliyor. Yarım saat kadar ikisi baş başa görüşüyorlar. O şahıs Sami Efendi'nin yanından ayrıldıktan 23 gün sonra vefat ediyor. Sami Efendi üstadımızdaki şu vefaya bakar mısınız? Mecburen beraber oldukları insanlardan bile merhametlerini esirgemiyorlar. Kemal abiyi bir hafta göremezsem içim içime sığmazdı. Acaba tartma edildim diye korkardım. Seyit'ti, çok mübarek insandı. Vefat ettiği zaman Urfa'ya defnedilmek istediğini söylemiş. Fakir Hacı Gedikli abiyle birlikte Ankara'da yıkayıp kefenledikten sonra Urfa'ya götürdük. Musa Efendi üstadımız da Adana'ya uçakla geldikten sonra Faruk Karabucak abinin arabasıyla Urfa'ya cenazesine gelmiştim. Cenazeden sonra şöyle buyurmuştu. Kemal Efendi 7 tane hastalıkta imtihan olundu ama hizmetten hiç geri durmadı. Bir hafta geçtikten sonra Hacı Gedikli abiye Ankara'ya hizmet etme vazifesi verildi. Sizin Hacı Gedikli abiyle akrabalığınız nasıl oldu? Fakirin 3 kızım, 2 oğlum vardı. Hacı abinin de 1 kızı, 2 oğlu vardı. Nasipmiş, 2 kızımız Hacı Gedikli abinin 2 oğluyla izdivaç ettiler. Musa Efendi ile o kadar yıllık hukukunuz oldu. Size söylediklerinden en unutamadığınız ve sizi etkileyen şey ne oldu diye sorsam? Musa Efendi üstadımıza bazı abileri dersleri ileride görüyoruz. Biliyoruz yaşları da kemale ermiş ama şöyle şöyle zaaflarla karşılaşıyoruz denince, evladım, muamele bütün hallerin, makamların önündedir ve üzerindedir. Halden sorumlu değiliz ama muhatap olduğumuz bütün insanlara karşı olan davranışlarımızdan sorumluyuz. İlle de muamele demişlerdi. Kibar-ı kelamda güzellerin en güzeli güzel ahlaktır deniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyurmasındaki hikmet çok iyi anlaşılmalıdır. Musa Efendi malum Ravza-i Mutahhara'da sofraları açardı. Ayrıca bazen de davet edildiği başka iftar sofralarında iftarını açardı. Bir gün böyle bir iftar sofrasında doğru giderken birden yolunu değiştirip başka bir sofraya misafir oluyor. Yolunu değiştirmesine sebepse iftar edeceği sofraya hizmet eden kardeşlerden birisinin pideyi sofraya doğru attığını görmesi oluyor. Musa Efendi çok zarif bir insandı ve hizmette edebi çok gözetirdi. Hizmet edeni çok severdi. Hediyesiz hiçbir yere gitmezdi. Hediyeleri de, hediye paketleri de tamamen kendi zevki istikametinde mükemmel olurdu. Kayseri'de Hacı Hasan Özaşır diye bir zat vardır. Mescî Baba diye maruftur. Sami Efendi üstadımızın mezarını dikermiş. İsmi Mescî Baba olarak kalmış. Sokağına da belediye Mescî Baba Sokağı yazmış. Oradaki arsasına cami yaptırıyor fakat kendisi rükuda gibidir. 90 yaşını geçmiş mübarek. Kayseri şivesiyle söylediği şöyle bir şey hoşuma gitmişti. Kuru kuru gadana alayım, tıngır tıngır odana geleyim. Böyle bir şey olmaz. Canın cana kaynayacak, parmak oynayacak. Beyazıd-ı Bestami Hazretleri şöyle buyuruyor. Gidilen yere boş gidilmez Rabbim. Ben boş gelmedim, suç getirdim. Çok ağırdı, sırtımda iki kat güç getirdim. Musa Efendi Ankara'da sohbet edeceği salona geldiği zaman kitaplıktaki bir kitabın ters konduğu dikkatini çekmiş. Sohbete başlamadan önce onu düzelttirmişti. Verirken o kadar maharet kazanmıştı ki avucunun içindeki parayı alan insandan başka hiç kimse kolay kolay fark edemezdi. Değerli dinleyenler, gelecek sayıda yoldakilere tavsiyeler notuyla mülakat burada noktalanıyor. Daha doğrusu mülakata burada bir virgül konuyor. Abdülbaki Oral'da halden değil muameleden sorumluyuz başlıklı Selman Tan imzalı mülakatı paylaştık. İlk olarak Sesli Dergi'de değerli dinleyenlerimiz gelecek ay nasip olursa ikinci bölümünü de paylaşmaya çalışacağız sizinle. Şimdi bir başka mülakatta devam edelim. Bu aktaracağımız mülakatta geçen ay aktardığımız Kemal Sayar'la yapılan mülakatın ikinci bölümü merhamet görmek için merhamet göstermeliyiz başlığını taşıyor bu röportaj. İnsanın mutmain bir kalp hedefi olmalı mı? Böyle bir niyetle hareket etmek bizi nereye götürür? Ya da siz bunu fıtri bir ihtiyaç olarak mı görürsünüz? Seyri sülükte nefsin geçmesi gereken mertebeler vardır malum. Nefsi mutmainne aşaması salih kişilerin niteliği. Elmalılığı sebeplerden, kınayışlarından, esaret bağlarından kurtulan, Allah'tan başkasına eğilmeyen kulun hali olarak tanımlıyordu nefsi mutmainneyi. Evet, bu manada elbette ki mutmain bir kalp hedeftir. Yunus'un dediği gibi ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim. Mutmain bir kalbe sahip olabilmek her şeyden önce ruhun özgür olması ile ilgili. Özgürlük sosyal manada kür köle ayrımına dayalı bir hal değil. Ünlü stoacı Epiktetos hayatının büyük bölümünü köle olarak geçirmiş olsa da birçok köle sahibinden çok daha özgür bir insandı. Keza Rabiatül Adeviye de bizim geleneğimizdeki bir başka örnek. Oysa mala, makam mansıba, prestij ve itibara, toplumsal kanaatlere tabiyetin yaygın olduğu günümüzün eşitlikçi toplumlarında özgür insan hemen hemen yok gibidir. Yetinmezlik, rekabet, gösterişçilik, mürayilik insanları performans öznelerine çevirir. Bu bir tenzili rütbedir. İnsanlıktan araçlığa düşen insan. Bizim kültürümüzdeki kullanımı daha ziyade nefsi raziye gibi mutmain kalbin. Bu daha güzel olanı elbette. Onlar Allah'tan razıdır, Allah da onlardan. Mutmain bir kalbe nasıl ulaşabiliriz? Bu hususta neler tavsiye edersiniz? Kişinin mutmain bir kalbe ulaşabilmesi, yani hayatından razı olması için hem varlığın hem de kendinin yaratılışına hak ettiği değeri vermiş olması, gönül rızası ve hoşnutlukla seçimleri yapmış olması lazımdır. Her anın kıymetini bilmesi, İbnül Vakt, hatta Ebul Vakt olması icap eder. Bilerek farik olarak ve sevgiyle isteyen müminler, eylemlerinin sonuçları başarısızlık bile olsa itminan sahibi olur. Ellerinden geleni yapmış oldukları için kendilerini hayatlarının ağırlığından halas kılarlar. Bakiyesi tevekküldür. Henüz karşılığını alamamış olsalar dahi muadili ve daha iyisine dair umutları vardır. Asıl hüsran ömür sermayesi için de onları gayelerine ulaştıracak faydalı eylemleri, yani salih amel yapmaktan geri duranlar içindir. Bu dünyada başkalarının değerlerine, akıl ve iradesine boyun eğerek hayatlarının sorumluluğunu üstlenmeyenler için baki bir göğe kırgınlık vardır. Akıl ve irade için şükür onları kullanarak eda edilir, onlardan vazgeçerek değil. İşte o zaman inşallah kul Allah'tan razı olduğu gibi Allah da kuldan razı olur. Siz yazılarınızda sık sık yavaşlamayı öneriyorsunuz. Hatta Yavaşla isminde bir kitabınız da var. Modern insana anlam arayışında yavaşlık nasıl yardımcı olabilir? Yavaşlık bir hız meselesi, yani satıhtaki hareket momenti ile ilgili bir durum değil. Bir derinlik meselesi. Hızı kabul edilemez kılan, onunla beraber insanın dikkat ve rikkatindeki erozyonun artması. Kundera'nın hız ve unutmak arasında kurduğu doğrusal ilişki çok manidardır bu yüzden. Zamanın manzaraları. Onları seyredemiyoruz yeni hızlı tren camlarından. Mevsimlerin dönmesine, çocukların büyümesine, hatta kendi yüzümüzdeki değişimlere bile biganeyiz. Hele gönül dünyamızın encamından hiç haberimiz olmuyor. Hiçbir şeye temas etmeden aşıp geçiyoruz içinden veya üzerinden. Koskoca bir dünya var, içimde dile dökülemeyecek kadar güzellik barındırıyor ama biz hep çok meşgulüz. İşin aslı, o kadar meşgulüz ki yaşamaya vakit kalmıyor. yavaşlamak, yani dikkat kesilmek, dinlemek, etrafımızda geniş ve derin akan hayatı temaşa için sadrımızı açık tutmak hızın tasallutunu kıracaktır. Ruhunda yavaşlığı başlatan insan, hayatının hızını da azaltmak mecburiyetinde hisseder kendini. Çünkü öncelikleri değişmiştir. Etrafımızdaki her şey bizden hız ve haz talep ederken nasıl olacak da yavaşlamayı başarabileceğiz? Bu konuda pratik tavsiyeleriniz olabilir mi? Kalplerimizi dinlemek üzere verdiğim tavsiyeler yavaşlama için de kullanılabilir. Ömrün her şeye yetmeyeceğini kabul etmemiz gerek. Değerli şeylerin önceliğini anlamak ve kalabalıktan vazgeçmeyi bilmek gerek. Tabiatı telaşlandıramayız. Yağmuru, rüzgarı, gündüzü acele ettiremeyiz. Her şey kendi zamanında gerçekleşir. Aynı şekilde biz de kendi dünyamızın doğal ritimlerine bağlı kalır ve onlara saygı duyarsak daha farklı ve daha anlamlı bir biçimde yaşamayı öğrenmiş oluruz. Bunun için uzun süre beklemeyi bilmemiz gerekir. Beklemek ve sabır hayatımızdaki ayrıntıları daha iyi fark etmemizi sağlar. Kusurlu insanlarız hepimiz. Bu yüzden her birimiz biriciyiz. Her şeyi olmamıza, her şeyi yapmamıza ve her şeyi bilmemize imkan yok. Yetenek ve hünerlerimiz kadar kusur ve incinebilirliğimiz de bizi tanımlıyor. Japonya'da wabi-sabi felsefesi içinde kusurluluğun güzelliği adeta kutsanır. Kırılmış bir vazonun çatlakları altınla doldurulur. Kusurlarımızla daha güzeliz. Velev ki çatlakları altınla, güzel eylemlerimizle onarmayı bilelim. Dijital hayatlarımızı yönetmek neredeyse tam zamanlı bir iş haline geldi. Meşguliyeti bir kılıf gibi üzerimize kuşansak da bu meşguliyet gerçekte hiç de üretken değil. Aşırı meşguliyet bir tür zihinsel tembelliğe işaret eder. Üretkenlik sadece hız ve etkinlik demek değil, farklı ve sezgisel düşünebilmeyi de gerektiriyor. İlhamın kapılarını açık bırakmak istiyorsak onu zorlamayalım. İlham ancak ruhumuzun serbest zamanında bize görünür. Yapacağımız şey çok basit, bir dijital perhiz uygulamalıyız kendimize. Dijital bağımlılıklarımızı arkamızda bırakarak hayatla ve gerçek olanla ilişkiye girmeliyiz. Kendinizi katlanabileceğiniz süreler için fişten çekin. Bir gün, bir hafta. Zamanın yavaşlamaya başladığını ve daha iyi düşünebildiğinizi hissedeceksiniz. Zaman üzerinizde daha az baskı kuracak ve daha nitelikli anlara izin verecek. Dijital perhiz dediğimiz zaman kişinin akıllı telefon ve bilgisayarları belirli bir süre için iradi bir çaba sarf ederek bırakmasını kastediyorum. Yani malayani olanın fişini çekebilmek, böylece etrafımızdaki dünyayla daha fazla etkileşime geçebilmek. Fişten çekmek, dijital aletleri reddetmek veya çöpe atmak anlamına gelmiyor. Tam aksine hayatın doğal ritmiyle yeniden bağ kuracağımız ve içimizi hayatın gerçek ses ve imgeleriyle dolduracağımız bir imkana kavuşmak demek. Önceliklerimizi gözden geçirerek temel değerler dizgemizi belirlemek ve böylece daha anlamlı bir hayata yol almak. Bir tür yavaşlama sanatı. Yavaşlama sanatı, onu doldurma ihtiyacı duymaksızın bir boşluk yaratabilmekle ilgili. Size kendiniz olma imkanı veren, kendi iç sesinizi ve sahici benliğinizi yeniden keşfetmenizi sağlayan bir boşluk. Durup da kendimize ne olduğuna, alem içindeki varoluşumuza, içimizde kımıldayan duygulara bakabilmek için bir imkan. Dur düğmesine bastığınızda hem kendiniz üzerine daha fazla düşünür, hem de etrafınızdaki insanları daha kuşatıcı bir bakışla görme imkanı bulursunuz. Yavaşlık felsefesi şeyleri doğal ritmine bırakmak ve o doğal ritme hürmet etmekle olur. Yaptığınız şeylerin niceliğine değil niteliğine bakmak, kemiyet değil keyfiyet. Kendimize bir nefes alma zamanı vermek zorundayız. Dur düğmesine basarak dijital hamallığın beyaz gürültüsünden imtina edebiliriz. Bir tür itikaf. Böylece hayatın doğal ritmiyle yeniden buluşur ve onda bütün ruhumuzla yaşamayı öğreniriz. Acele etmeyen bir yağmurda ıslanır, acele etmeyen bir güneşte ısınırız. Ekranı kapatmayı başarabildiğimizde hayatın kapıları ardına kadar açılır. O kapıdan girdiğinde yürüdüğün her yol sana çıkacaktır. Merhamet duygusu da sizin sıklıkla değindiğiniz konulardan biri. merhametli olmak en başta kendimize, daha sonra her şeye karşı merhametli davranmakla kalbi selime sahip olmak arasında nasıl bir rabıta var? İnsan olarak varoluşumuz, hayatımız ve ölümümüz, dirilişimiz hepsi Allah'ın inayetiyle kaim. İnsan soyunun Rahman ve Rahim olan Allah'ın merhametine ihtiyacı mütemadi. Merhamet göstermek, merhamet görme ümidimizin de bir neticesi. Istırap çekmiş bir insan acıya karşı hassasiyet geliştirir. Başkalarının acısını kendimizden biliriz. Ona merhamet göstermek, kendimizin geçmişine de el uzatmaktır, başımızı okşamaktır. Acımakla merhamet arasındaki çizgi belki biraz da budur. Acımak geleceğe dair projeksiyonun ürünü olabilir. Ya bana da böyle bir şey olursa olduğunda düşüncesinin. Merhametse tamamen başka olayların sonucunda da olsa insandaki ıstıraba aşina olmakla ilgili. Bu yüzden acıyan insanda henüz üstün olanın kibri vardır. Merhamet edense kendini ötekinden önce düşmüş biri olarak görür. Onun için dünyayı daha iyi bir yer kılmakla kendi ıstırabını da sağaltır. En katkısız manada salih amellerden biridir merhamet etmek. Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama O sizin kalplerinize ve işlerinize bakar hadisi bize yufka ve iyi bir yürekle salih amelin insandaki asli unsur olduğunu söyler. Bağdatlı Ruhi'nin kavlince, sanma ey hace ki senden zer'u sim isterler, yevme la yenfe'u'da kalbi selim isterler. Tasavvuf, merhamet ve kalbi selim konularında yolumuzu nasıl aydınlatabilir sizce? Kalbin tezkiyesi ve muhsin bir insanın inşası, mutasavvıfların asli gailesi. İmam Birgivi'nin tasavvuf tarifi, bütün kötü ahlaktan çıkıp iyi ve âli ahlaka girmektir şeklinde. Ayrıca övülen ahlaki nitelikteki takva kavramıyla delillendirerek, kalbin her türlü kötülüklerden temizlenmesi ve faziletli yüce erdemlerle süslenmesini tasavvufun özü olarak belirtir. Peygamber Efendimizin ahlakı, güzel ahlakın tamlanmış hali olup, onun davranış ve tavırları muhsin insanın rehberidir. Onun merhameti, bağışlayıcılığı elbette ki yolumuzu aydınlatacaktır. Değerli dinleyenler, Kemal Sayar'la Merhamet Görmek İçin Merhamet Göstermeliyiz başlıklı mülakatı paylaştık. İkinci bölümüydü bu mülakatın değerli dinleyenler ve böylelikle bu mülakatta birlikte Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2019 sayısından aktardığımız yazıları da tamamlamış oluyoruz. Sesli Dergi'yi burada noktalıyoruz. Yeni yazılarla yeni bir programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle geçeniz hayır olsun. Hoşça kalın.